Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Allahü Teala'nın ayetlerini anlamaya gayret edeceğiz. Bugünkü ders konumuz zekat ve vergi karşılaştırması. Zekat, devletin almış olduğu vergidir. Biz ona zekat diyoruz ama Kur'an-ı Kerim ona sadaka diyor. Sadaka, işte sadıklıktan, dürüstlükten, samimiyetten haber veren bir kelimedir. Hem Müslümanlardan hem gayrimüslimlerden alınır. Yani bir İslam devletinin Müslümanlardan aldığı vergi ile gayrimüslimlerden aldığı vergi arasında herhangi bir fark yoktur. Tabii bunu Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyoruz. Mesela şimdi önümde Tevbe suresi açık. Allahü Teala burada Tevbe suresinin 101. ayetinde şöyle diyor: "Ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun." Çevrenizdeki bedevilerden, yani bu şehrin dışında yaşayanlardan münafıklar var. Yani ikiyüzlülük yapıyor. Geliyorlar, size Müslüman olduklarını söylüyor ama münafık onlar. Ve min ehlil medineti, Medine'de yaşayanlar da var. Müminim diye yanınıza geliyor ama münafık. Meradu alen nifak. Yani şöyle münafıklık konusunda şeyleri var. İhtisasları var yani. O kadar usta ki la ta'lemuhum, sen onları bilmezsin ya Muhammed. Yani Muhammed Aleyhisselam onların münafık olduğunun farkında değil. Nahnu na'lemuhum, onları biz biliriz. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ, onlara iki kat azap, mahrumiyet cezası vereceğiz. ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ, sonra da büyük bir azaba, büyük bir mahrumiyete şey yapılacaktır. Yani mahrumiyet cezasına çarptırılacaklardır. وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ, bir grupta var ki suçlarını itiraf ediyor. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا ve ahire seyyâ. Hem iyi şey yapıyorsun, bakıyorsun tamam kendini düzeltmiş, bir de bakıyorsun ki yanlış yapıyor, yani güvenemiyorsun. Asallâhu en yetûbe aleyhim, belki Allah onların tevbesini kabul eder, yani şey yapabilirler, samimi olabilirler, yanlışlarından vazgeçebilirler. İnnallâhe gafûrur rahîm, Allah gafûr, Allahü Teala insanların suçlarını örter ve merhamet eder. Ondan önceki ayetlerde de Müslümanların aleyhinde bir sürü beklentiler içerisinde olan kafirlerden bahsediliyor. Şimdi Allahü Teala bütün bunlarla ilgili olarak diyor ki: "Huz min emvalihim sadakaten." Onların mallarından sadaka al. Burada onlar denen Müslüman görünümlü olan ya da kimliğini açıkça ortaya koyan kişiler. Onlardan sadaka al diyor. Niye sadaka? Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Bu şekilde onların içlerini, onları temizlemiş olursun. Yani içleri temizlenir. Çünkü kendileri suçlu olduğu için acaba ne zaman yakalanacağız? acaba bize bir şey yapılacak mı, cezalandırılacak mıyız diye sürekli korku içerisinde olur. Ve tüzekkiyim diye bu şekilde onları geliştirirsin. Ve salli aleyhim, salli aleyhim yani onlara destek de ol. İnne salateke seken önem, çünkü sen desteğin onları rahatlatacaktır. Vallahu semi'un alim, Allahü Teala her şeyi dinleyen ve bilendir. Şimdi mesela Allahü Teala şeyde, Medine'de yaşayan bir kısım Yahudilerin ona karşı nasıl kötülükler yaptığını bildirdiği ayette de buna benzer bir emir veriyor. Maide suresinde mesela diyor ki şeyde Yahudilerin Allah'a karşı verdikleri sözü tutmamaları, tabi Allah'a karşı verdikleri sözü tutmadılar, Resulullah'la yaptıkları anlaşmaya da uymadılar bunlar. فَبِمَا نَقْدِيمْ مِيْثَاكَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Onlar verdikleri sözü tutmadıkları için Allah-u Teala tutmadıkları için onları biz dışladık. وَجَعَنَّا قُلُوبَهُمْ كَاسِيَا. Kalplerini kas katı yaptık. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Bunlar sözleri yerinden kaydırır, tahrif yapar, anlam kayması yaparlar. وَنَسُوا حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Çünkü kendilerine hatırlatılan şeyin bir kısmını unutmuşlardır. Yani Allah-u Teala'nın yapın dediği şeylerin bir kısmını yapmıyorlar. İşte orada Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları gerekiyor, inanmıyorlar. Yani birçok şeyler var, onu yerine getirmiyorlar. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِيُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Çok azı hariç sürekli onlardan hainlik göreceksin diyor Resulullah'a, Medine'deki Yahudilerden. Onlara da sözleşme yapmış ama sözleşmeyi çiğniyorlar. Ama onlara karşı ne diyor? فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ. Görme onların yanlışlarını ve yeni bir sayfa aç. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah iyi davrananları sever. Yani Resulullah'ın yapmış olduğu şey tabii her konuda bize örnektir. Onun örnekliğini de Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. İşte burada mallarından derken, yani yukarıdan itibaren ayetlerin, baştan itibaren Tevbe suresinin ayetlerini okuduğumuz zaman bir sürü kafirden, münafıktan bahsettiğini görürüz. İşte oradan şey al, sadaka al, bunun onları temizlersin, yani şey yaparlar, işleri rahatlar. Müslüman olurlar değil, işleri rahatlar. Korkuları azalır. Artık eskisi gibi fazla şey yapmazlar. Sıkıntı verecek işlere girmezler. Onu da geliştirirsin. Bakarsın ki yarın Müslüman olma durumları da olabilir. Yani gördükleri iyiliklerden dolayı. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala şeyde وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنُ buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle sav. فَيْذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ. Aranda düşmanlık olan sanki sıcak bir dost gibi olur. İşte onların esas olan onların içindeki kötülüğü öldürmektir. Kendilerini öldürmenin bir anlamı yok ki. Zaten Allah-u Teala imtihan ediyor. Bu dünya imtihan yeri. Biz Cenab-ı Hakk'ın imtihanına hiçbir zaman engel olamayız. Böyle bir yetkimiz yok. Şimdi buradan bakın, onların malından sadaka alın diyor. Aynı şekilde Allah-u Teala Müslümanlardan aldığına da sadaka diyor. Aynı surenin 60. ayetinde, Tevbe 60'ta. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى diyor. Sadakalar fakirler için. Sadakalar mesela bu hep zekat diye tanımlanır bu. Zekat değil, sadakat. Çünkü alınıyor. Zekatı verirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de emirlerde hep zekat verin vardır. Zekat alın diye bir emir yoktur. Zekatı verin. Zekat mümin olan insanların vereceği şeydir. Ama sadakaya al diyor. Devlet onu alır. Şimdi devlete hem sadakatin şeyidir hem de ona, devlet de ona karşı görevlerini yerine getirmiş olur. Destek de verir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda devlet başkanıdır Medine-i Münevvere'de. Sadakalar fakirler için, çaresiz kalmış kişiler için, sadaka toplamakta görevli olanlar için. Niye görevli olanlar? Çünkü alınıyor. Mesela zekat toplamada görevli diye bir kelime yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bizim gelenekte vardır ama Kur'an'da yoktur böyle bir şey. Çünkü gelenekte gayrimüslimden alınan vergiyle Müslümandan alınan vergi birbirinden ayrılmış. İşte gayrimüslimden cizye alınır, gayrimüslimden haraç alınır falan denerek onlarla ilişkilerde çok ciddi problemler ortaya çıkarılmıştır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de evet cizye kelimesi var ama o kelimenin anlamına ters anlamlar verilmiştir. Bizim sitede bu konuda yazılmış yazılar var. Onu arzu edenler okuyabilirler. Yani cizye savaşta, oradaki cizyeden maksat savaş esirlerine yapılacak muameledir. Bizim de savaşan Yahudi ve Hristiyanlara karşı yapılacak işlemdir. Savaşmayanlar ayrı. Şimdi ondan sonra diyor ki kalpleri ısındırılanlar, kalplerini İslam'a ısındırmak için de zekatta, yani biz zekat diye alışmış olduğumuz için o kelimeyi kullanıyoruz. Sadaka dedik mi siz de anlayamazsınız. Çünkü bizde bunlar hep zekat diye anlatılmıştır şimdiye kadar. Kitaplarda hep öyle yazar. Ondan sonra ve fir rikab, işte boyunları eğri olan diyelim, yani diyelim işte savaş esirleri. Savaş esirlerini de kurtarmak için olur. Vel garimin, borçlular. Ve fi sebilillah ve ibn sebil. Fi sebilillah, Allah yolunda ve o yolda giden kişiler için, yani yolcular için harcanır. Feridaten min Allah, Allah tarafından farz kılınmış. Allah, yani bunlar kesindir, değiştirilemez diyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilir ve doğru kararlar verir. Şimdi bakın burada dikkat ettiniz, hiç Müslüman diye bir kelime geldi mi? Ya eyyühellezine amenu de geçti mi? Ama mesela İslam ki Müslümanlarla ilgili kelimeler geçtiği zaman ve akimussalah ve atuzzekah, onlardan zekat alın demez. Zekatı verin der. Bu zekat bir Müslümanın Müslüman olarak kendini geliştiren, maddi olarak kendisini geliştiren şeydir, ibadettir. Tabii ki Müslümanın verdiği bu sadaka da zekattır. Ama Allahü Teala öyle bir kelime kullanmış ki Müslüman ve gayrimüslim arasında ortak olsun, her ikisinde şey yapmış olsun, kapsamış olsun. Şimdi burada sadakalar kimden alınır? Müslümanlardan alınır diye bir ifade olmadığı gibi Müslümanlara verilecek diye bir ifade de yoktur. Yani bunun harcama kalemleri Müslüman da gayrimüslim de olabilir. Ha, fi sebilillah dediğiniz zaman tabii ki o Allah yolunda dediniz mi orada şey değil. Allah yolunda dediniz mi savaş için hazırlanacaksınız, insanları yetiştireceksiniz falan bir sürü şeyler. Şimdi burada 8 sınıf var. Arap dili açısından 4'ünde lam harfi ceri kullanılmış, yani kişinin kendisine verilir. 4'ünde de fi harfi ceri kullanılmış, yani orada da bir fon oluşturulur. İhtiyaç durumunda olan insanlara verilir. Şimdi burada işte fakirler dedi. Miskin, yani çaresiz kalmış. Miskin ne oldu? Dışarıdan baktığın zaman zengin gibi görüyorsun ama adam kendisini anlatamıyor. Öyle insanlar vardır. Bakarsınız çok iyi konumdadır. Birdenbire konumunu kaybetmiştir. Kimse onu tanımaz. Onu yakından tanıyanlar bilirler. İşte onlar da gider haber verir. Bunlara da yardımcı olunur. Kendisi muhtaç olmasına rağmen bakarsınız herkes gelmiş ondan yardım istiyor. Herkes onu çok iyi konumda zanneder. İşte o miskin çaresiz kalmış. Sana da bir şey diyemez, başkasına da diyemez. İşte zekat, ondan sonra zekat memurlarının tabii kendisine verilecek. Ve kalpleri ısındırılacak kişilerin de kendisine verilecek. Ondan sonra işte esirlerin kurtarılması için bir fon ayrılır. Borçlular için bir fon ayrılır. Fi sebilillah savaş olsun, diğer Müslümanların kamu ihtiyaçları için o olur. İbn-i Sebil de işte yol güvenliği, yolların yapılması, köprülerin yapılması, işte hanların, konaklama yerlerinin yapılması şeklinde olur. Böylece Allah tarafından bir farz olarak. Şimdi bu 8 sınıf Müslüman olmak zorunda mı acaba? Onu da yine Kur'an-ı Kerim'den göreceğiz. Yani bu şeyleri Kur'an'dan anlamak mecburiyetindeyiz. Kendi kafamıza göre anlam verirsek olmaz. Mesela işte ulema tartışmış, Müslüman olmayan fakirlere zekat verilir mi diye. Şimdi bakın şu ayeti okuyacağım. Böyle bir tartışma olur mu olmaz mı? Siz oradan kararınızı verin. Bakara suresinin 273. ayeti. Yok, 272. ayeti. Evet. Diyor ki: "Leyse aleyke hudahum." Onları yola getirmek senin görevin değildir diyor. Efendim işte Müslümanlara zekat verecek. Ya kardeşim sen kalbini nereden biliyorsun? Resulullah bilmiyor, sen nereden bileceksin? Adam bir sürü rol yapar. Senin karşına çok büyük bir İslam alimi gibi çıkar, aslında en büyük İslam düşmanıdır. Sen nereden bileceksin adam? Onun için Allahü Teala diyor ki: "Leyse aleyke hudahum." Onları yola getirmek sana düşen bir görev değil. "Velakinne Allah yehdi men yeşa." Allahü Teala kim gereğini yaparsa onu hidayete getirir. Çünkü iman kalp işidir. Sana dışarıdan Müslüman gözükür ama en büyük İslam düşmanıdır. Kimin samimi, kimin sahtekar olduğunu sadece Allah bilir. Onun için onun yola gelmişliğini onaylayacak olan da Allah'tır. Şimdi ondan sonra diyor ki: "Ve mâ tunfikû min hayrin fe li'enfusikum." Yaptığınız her hayra yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Bundan yararlanırsınız. Yani o sadakalar, zekatlar kendiniz içindir. Zekat verdiğimiz zaman da aynı şey söz konusu. Karşı taraf Müslüman mı değil mi? Ona bakma sen. Muhtaç mı değil mi? Sen ona bak. Sonra da diyor ki Allahü Teala: "Lema tunfikun illa ibtiga vechillah." Siz harcamanızı, infakınızı sadece Allah rızası için yapmalısınız. Sen Allah için yap. Ya Rabbi peki kafire verirsem? İşte ayet. Hangi ayette ben sadece Müslümana yardım et diye bir ifade kullandım diye sormaz mı Cenab-ı Hak bize? Ha, tercih edersin, ayrı bir konu. Daha yakın olur, şey yaparsın. "Vemâ tunfikûn illâ ibtigâ veçillâh." Sadece Allah rızası için harcamanızı yaparsınız. "Vemâ tunfikû min hayrin yuveffe ileykum." Hayra yaptığınız her harcama size tas tamam verilir. "Ve entüm la tuzremun." Siz haksızlığa uğramazsınız. Dolayısıyla işte bu verdiğimiz her bir vergi de aslında Allah rızası için, Allah rızasını arayacağız ve Cenab-ı Hak için vermiş olacağız. Allahü Teala onun karşılığını bize fazlasıyla verecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tasarruf kelimesi yoktur. Yani para biriktirme diye bir şey, mal biriktirme diye bir şey yoktur. Hatta biriktirenler, biriktirip de harcamayanlar hep aşağılanır. Evet, mübezzirin, evet. Söyle, aklında bir şey varsa konuş.
Malı sürekli biriktirenler şeytanın kardeşleridir diye ayette geçiyor. İnnel mübeddirine kânü ihvâne şeyatîn diye. Şimdi ayetin rakamı aklıma gelmedi de öyle bir ayete kelime vardı.
Şimdi bu mesela Allahü Teala Bakara suresinin 261. ayetinde şöyle, mesela da şurada En'am suresinin 160. ayetinde şöyle diyor. Diyor ki: "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha." Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katı kendinindir. Yani 10 kat karşılığı hak etmiş olur. Ve men ca'e bisseyyiyeti felâ yüzze illâ misleha. Ya kötülük yapan da sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır. Ve hum lâ yudremun, onlara haksızlık yapılmaz. Yani ne yapmışsa onun karşılığını alır. Ama iyilik yapanlara onun 10 katı. Sadece 10 katı değil, çok daha fazlası. İşte onu da Allahü Teala Bakara 261. ayette anlatıyor. Meselullezine yunfikun embalehum fi sebilillah, mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, bak hep elden çıkarıyorsunuz. Cebinize biriktirme değil, hep elden çıkarıyorsunuz. Peki elimizden çıkarıyoruz da ne oluyor? Kemetel habbetin, bir buğday tanesi gibidir. Embetet seb'a sena bile, 7 başak bitirmiş. Mesela tarlaya ekmişsiniz buğdayı, 7 tane başak bitirmiş. Fî kulli sümbületin mi'etu habbe, her başakta 100 tane var. Bak buraya bir tane buğday tanesi koydunuz. 7 başak bitirdi, her başakta 100 tane var. Kaç katını aldınız? 700 kat. Bak 10 kat şimdi kaça çıktı? 700'e çıktı. Peki orada mı kalıyor? Orada da kalmaz. Orada diyor ki Allah vallahi yudaifu limen yasha. Allah tercih ettiği kişilere bunun kat katını da verir. Yani çok daha fazla. Ne kaç dakika kadar çıkacağını bilemezsin. Vallahu vasi'un alim. Allahü Teala'nın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Yani Allah için verme sıkıntısı yoktur yani. Siz yeter ki görevinizi yap. Şimdi biz burada size defalarca söylemiştim, tekrar edeyim. Şu vakıfta 10 yıl her pazar sabah 8'de başlayan ekonomi toplantıları yapmıştık. Ekonomide Türkiye'de tanınmış kişiler gelirlerdi buraya. Bir ekonomik problem getirirlerdi. Kur'an'a göre çözülecek. Tek istedikleri o. Yani her pazar gelirdi. Yani İstanbul'dan gelenler çoktu ama Ankara'dan, Bursa'dan, hatta Kıbrıs'tan bile gelen olurdu. 10 sene her pazar. Tabii onun öncesinde de 20 senelik bir çalışmamız vardı ekonomistlerle. Ki toplam 30 senelik falan bir çalışma. Şimdi hiç unutmuyorum, rahmetli İlkel Parasız Hoca buraya gelmişti. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin profesörlerinden, Merkez Bankası'nda uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı ve rahmetli oldu. Şimdi içeride bu ayeti okuduk. İşte hani 1'e 700 harcama sonucu. İşte benim odamda yapıyoruz toplantıyı. Ayağa kalktı. Böyle bu ne biçim bir ayet? Bu ne biçim bir ayet? Dedi, böyle dolaştı. Lan ne oldu dedim ya. İlker Hoca hayırdır ya? Ne var yani? Yahu dedi, ben şimdiye kadar bu ayeti nasıl duymamışım dedi. Nasıl bilmiyorum dedi. Ne oldu dedik ya? Yahu dedi, eğer ben bu ayeti dedi bundan birkaç sene evvel bilseydim şu anda kesin Nobel ödülü alırdım dedi. Ha, ben de zannettim ki başka bir şey söyleyecek. Sonra geçti tahtaya, bir hesap yaptı. İşte ekonometri, ben bilmiyorum tabii ekonometriyi. 1'e 700'ü çıkardı rakamlı hesapla. Dedi işte buna dedi, ekonomide çarpan etkisi derler dedi. Vallahi. İşte sen dedi, mesela şöyle bir şey yaptı. Sen gidersin bakkaldan bir tane ekmek alırsın. Tamam, aldım. Ama bakkal o parayı o şeye getirene, fırıncıya verir. Fırıncı işçisine verir. İşçi gider borcunu öder. O adam ona, o ona, o ona, o ona akşama kadar bakarsın ki yüzlerce kişinin eline geçmiş, herkesin ihtiyacını karşılamış. Ama onu tutar da harcamazsan hiç kimsenin işine yaramaz. İşte ayetlerde para biriktirin diye bir şey yok, mal biriktirin diye yok. Şeyde ha, sen dediğin ayet şeyde o, Tevbe suresinde vellezine yekfizune zehebe vel fiddati. Tam zıttını söyledin de şey yapmadın.
Ben de aklımda tersi kalmış onu ezberlediğimiz şeyle.
Tamam.
Ya eyyühellezine amenü inne ketiren minel ahbari ve ruhbani le yekülüne envelen nase bil batıl ve sütüne ase billah vellezine yekfizune zehebe vel fiddati. Onlar işte şeyden bahsediyor Rabbimiz burada. Ey inanıp güvenenler, bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yerler ve onları Allah'ın yolundan engellerler. Altın ve gümüşü biriktirip kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azab ile müjdele diyor. Zaten bir de Hümeze suresinde de ellezî cemâ'mâle ve addede diye geçiyor. Ve illî küllü hümezetillü hümezet diye. Yani o malını biriktirdi ve saydı diye. Bu anlamda hani biz malı, parayı insan vücudundaki kana benzetiyorduk. Yani bu bir yerde biriktiği zaman zaten geçmişte de faizle ilgili yapılan araştırmalar, bu özellikle eski Babil'de olsun, şeyde olsun, bankacılık hizmetini genelde din adamlarının gördüklerini, insanlara borçlar verdiklerini filan gösteren araştırmalar var. Bugün de aslında genelde faizli iş yapanlar, insanların o biriktirilen malları insanlara verenler bir bölümü din adamlarından filan buna uygun fetva alırlar. Aslında bu ayeti ya da şeyden, din adamları veya bilginlerden. Şu anda mesela
Türkiye'de öyle
evet,
oldu.
Mesela mevcut işte, şeyde de faizsiz ekonomi olmaz diye bütün ekonomistler şey veriyor.
Onlar ilim
bu,
adamı.
Evet, o ilim adamı. Öbür taraftan da faizin adını işte daha değişik isimlerle getirip caizleştirmeye çalışan kişiler de bütün dünyada var şu anda da, geçmişte olduğu gibi.
Evet, şimdi yani orada o konuya geliriz inşallah. Çünkü o çok çok önemli bir konu, ayet-i kerime. Ondan önce yani şu ayetleri de bitireyim. Yani sadakayla ilgili olarak. Şimdi Allah-u Teala yani bugün mesela işte şu anda Türkiye'de sürekli yeni vergiler ortaya konuyor. Vatandaşlar da bundan dolayı tabii haklı olarak rahatsız oluyorlar. Fakat siz yönetim başında olsanız ne kadar zor durumda olduklarını çok net bir şekilde görürsünüz. Yani sürekli bu faizli sistemde en zor durumda olan kişiler devlet yöneticileridir. Çünkü şeyler faizin en büyük borçlusu devlet yöneticileridir ve onlar da halktan alacağı paralarla ancak bunu karşılayabilirler. Şimdi şey yapalım, bu Bakara suresinde yine Allah-u Teala şey diyor. İşte faizli işlemlerin piyasayı çok daralttığından bahsediyor. De diyor ki yemhakullahu riba, Allah faizli işlemleri daraltır. Allah daraltır yani, çünkü bütün kanunları koyan Allah'tır. Sosyal kanunları, diğer bütün kanunları Allah koymuştur. Allah daraltır. Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre faizli işlemler darlığa sebep olur. Piyasada çok ciddi bir daralma olur. Niye daralma oluyor? Çünkü az önce okuduk. Şimdi siz para çıkarıp da mesela bir fakire sıkıntı içerisinde olan birisine, borçlu olan birisine bir para verdiğiniz zaman ne yapar? Hemen anında borcunu öder değil mi? Koşar. Hatta bugün bankaya borcu varsa, şeyde kapanmak üzereyse koşa koşa gider ki benzine kapanmadan borcunu ödesin değil mi? Bir an önce. Şimdi O gitti, o borçlusuna, o ona bakarsınız ki o para çok sayıda kişinin işini görür. Mesela her zaman verdiğimiz bir örnek var. İşte az önce Abdullah da dedi. Para vücuttaki kan gibidir. Kan sürekli dolaşmak zorundadır. Bir yerde durduğu an tıkanma olur ve vücut hastalanır. Hatta bir yerde eğer tıkanma varsa vücut ölümle yüz yüze gelir. İşte ekonomik krizler o şekilde ortaya çıkar. Şimdi kan gider şeye, bağırsaklara, bağırsaklarda hazmedilmiş gıdayı alır getirir karaciğere, karaciğerde gıda işlenir, alır götürür bütün hücrelere. Bütün hücreler oradan yararlanır. Hücrelerin ürettiklerini de alır başka hücrelere götürür. Ama karın dolaşımı yavaşladığı an bu işler durur ve vücut son derece kötü duruma gelmeye başlar. Şeyde para da toplumda sürekli dolaşması lazım. Ama faizli işlemler paranın dolaşmasına engel olurlar. Şimdi niye ne yapar? Bak mesela ayetlerde okuduk. Allahü Teala bize sürekli infakı, harcamayı emrediyor. Faizciler neyi emrediyorlar? Tasarruf. Harcamayın. Şimdi bize para lazım.
Bize verin, şu kadar faiz verin.
Bize verin, sizin ananızı ağlatalım. Bize verin ki sizi köleleştirelim. Bize verin ki sizi öldürelim. Ayaklarımızın altına alalım. İtibar diye bir şey bırakmayalım. Onların en büyük destekçileri kimdir?
Yani
ekonomistler.
Ekonomistler. Onların, genelde de onlar tarafından finanse edilen şirketlerle yürütülen şeyler.
Hayır, o ekonomistlere de işin sadece bir tarafı öğretilir. Resmin tamamı gösterilmez. Hani genel olur ya bir
faizli
gün...
Faizli kurumların hepsi bir yerinden danışmanıdır zaten.
Evet. Yani bizim hurafeci hocalara ayetleri gösteremiyoruz ya. Yok diyor, ben benim mezhebimi tanırım, ben şunu yapayım. Ne ayeti gözünün içine soksan görmüyor. O ekonomistlere de ne kadar doğru anlatırsanız anlatın çok azı görebiliyor. Çünkü topluca bir sömürme mekanizması var. Şimdi piyasadan parayı çekiyorsunuz. Bu neye benzer? Vücudun dolaşmakta olan kanından azaltıyorsunuz. Azalınca ne oluyor? Vücutta çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Peki çektikten sonra ne yapıyor? Onu mesela vücuttaki kan örneğiyle şey yapalım. 100 gram kanı çekti, bir süre bekletti bir kenarda. Vücuda veriyor ama diyor ki 110 gram almak şartıyla veririm diyor. Sonra 110 gramı çekiyor, sonra 120 gram almak şartıyla veririm. Veririm ve bir müddet sonra bakıyorsun ki vücut tamamen o şeye teslim olmuş. O zaman nasıl ayakta durayım? Ayakta durmak için artık kendine göre çareler arıyorsun. İşte bu faizli sistemde de vücut iyice bunalıma girdiği için devlet, ya insanlar o suçluyu göremiyorlar. Suçlu karşılarındaki devlet yöneticisi. Herkes onlara yükleniyor. Ve onlar da mecbur kalıyorlar yeni vergiler ortaya koymaya, mecbur kalıyorlar bir kısım yanlış işlerin içerisine girmeye. Ama bütün bunlardan kurtulmanın temel yolu ne? Allahü Teala diyor ki mahkullar riba, Allah faiz işlemleri dara sokar. Ve yürü bir sadakat ve sadakaları kat kat artırır. Şimdi sadakaları kat kat artırır derken yani işte sadaka dediğimiz zekat gelirleri. Yani bununla şey yaptığınız zaman bir kere piyasada daralma diye bir şey söz konusu olmayacak. Ve devletin bütçe ihtiyacı yani devletin ihtiyacı ciddi manada azalacak. Bakın şurada ben biraz önce bizim ticaret ve faiz kitabında gördüm bunu. Şimdi ...2000 yılı bütçesinde Türkiye bütçesinin %45'i faize gitmiş. tüm Türkiye bütçesinin %45. Devleti yöneten siz olun. 3-5 tane bankaya gitmiş. Faize gitmiş. Ne hale geliyor insanlar? Ondan sonra üretim çok ciddi manada pahalılaşmaya başlıyor. Bir maliyet enflasyonu diye bir şey oluyor. Siz bu meydana gelen sıkıntıları devlet olarak şey yapmaya çalışıyor. Mesela sen diyelim ki ben devletin bir memuruyum. Bana maaş veriyor. Fiyatlar artıyor. Maaşım yetmiyor. Devlet bana vereceği maaşı artırmak zorunda. O zaman bu bütçenin %45'i değil sadece. Çalıştırdığı bütün memurlara mecburen artırmak zorunda kaldığı maaşlar da o faizlere gidiyor. Yani gerçek bir şey yapsanız bütçenin %90'dan fazlasının faize gittiğini göreceksiniz. Rahmetli Turgut Özal zamanında bir toplantı organize etmiştik. O zaman yani 83'ten sonra her ay Türkiye çapında toplantılar yapardık. Çoğusu ekonomiyle alakalıydı. Toplantıları hep ben organize ederdim o zamanlar. Şimdi hiçbir toplantıya çağırmıyorlar. Çünkü faize şey vermiyoruz ya, geçit vermiyoruz ya. Şimdi az önce okuduğun ayette olduğu gibi. Şimdi çünkü şeyler, hocalar faize fetva verdi artık daha. Bize niye baksınlar ki? 2005'ten itibaren. İşte o hocalar memleketi her geçen gün batırıyorlar. İnşallah tevbe ederler. Burada her zaman söylüyorum ama öyle bir ihtimal de görmüyorum. Evet. Şimdi şeyin yapılan üretimde, üretimin her safhasında faiz veriyorsunuz falan. Ha şeyi anlatacaktım. Rahmetli Turgut Özal başbakan olmuştu. O zaman şey konusunda zekat, Türkiye'nin zekat potansiyeli diye bir toplantı yapmıştı. Kitap olarak yayınlanmıştır şeyde. İslami İlmi Araştırma Vakfı'nda, ama şu anda söyleyeceğim kısmın o kitabın içinde olup olmadığını bilmiyorum. O sıra Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarını da çağırmıştık. Onlar da gelmişlerdi. Rahmetli Turgut Özal da Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmış birisiydi zamanında. O sıra yapmış olduğumuz çalışmalara göre o seneki devlet bütçesinin 4 katı kadar Türkiye'nin zekat potansiyeli vardı. O zamanki devlet bütçesi. Şimdi bakın, ve bu zekat potansiyelinde şey yok. Öyle bu boşa giden bir şey yok. Fakirleri fakirlikten kurtarıyorsunuz. Zekat şöyle. Zekat zenginden fakire akıyor. Ekonominin dışına atılmış olan bütün fakirleri tekrar ekonomiye sokuyor. Ve müthiş bir üretim oluyor. Herkes daha çok çalışma fırsatı buluyor. Herkes rahatlıyor. Ülkede bir bolluk ve ucuzluk ortaya çıkmış oluyor. Ama faiz olduğu zaman bunun tam tersi oluyor. Faiz insanları sürekli ekonomiden uzaklaştırıyor. Sürekli küçük işletmeleri kapatıyor. Bakın köylerde kimse kalmadı. Çünkü adam köyde bir yıl boyunca çalışıyor, kazancı kendisine yetmiyor. Faizin meydana getirmiş olduğu o anormal pahalılık adamı köyünde yaşayamaz hale getiriyor. Şehirlere geliyorlar, ne oluyor? Şehirlerde de bir müddet sonra herkes işçiye dönüşüyor. Dünkü patron bugün işçi oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki küçük işletmeler kayboldu. Artık bakkal var mı? Ciddi manada azaldı bakkallar. Marketler doldu her taraf. Artık marketler de kapanıyor, süpermarketler. Ve bunların her birisinin sahibi de para babaları oluyor. Çok azı hariç. Ve bunlar öylesine onları şey etki altına alıyorlar ki, mesela şeyde sende var mı geçen seneki bütçede iş adamları ne kadar şey yapmış, sermayelerin %kaçı?
O var. Şöyle ki, geçen seneki 2019'un 6 aylık dönemiyle alakalı var.
2019 60 2019 şu anda tamam.
Ya içindeki hatayı
bu sene yıl. Bu sene
he. Şimdi faizle alakalı şöyle bir şey var tabii. Enflasyondan herkes şikayet ediyor. Enflasyon ne? İşte mal fiyatlarının artışı. İşte hizmet ve mal fiyatlarının artışı. Çarşı pazara gittiğimiz zaman daha önce atıyorum 50 liraya aldığın bir gömlek şu anda 100 lira ya da daha fazla indirimli adam sunuyor. Geçen sene normal fiyatta aldığının üzerinde güya %70 falan indirim, %30-40 indirim yapmış haliyle öyle sunuyor. Şimdi bu enflasyonun sebeplerine baktığımız zaman iki tür enflasyon çıkıyor. Bir talep enflasyonu, bir de maliyet enflasyonu diye bir şey var. Şimdi talep enflasyonu dediğimiz şey, işte özellikle kağıt para dünyada yaygınlaştığında şöyle bir durum oluyor tabii. Kağıt para karşılıksız genelde basılan bir şey. Karşılığı olduğu söylendiği dönemde bile, altına karşılık basıldığı dönemde bile kasada atıyorum işte 100 milyarlık altın varsa adam onun belki 2-3 katı, belki daha fazla katı basabiliyordu. Netice itibariyle bunlara alakalı da tarihte işte sıkıntılı dönemler, buhranlar yaşanmış. Ya bir devlet gereğinden fazla para basarsa ve borçlarını öyle ödemeye çalışsa talep enflasyonu oluyor. Bu genelde şeyle alakalı değil. Ama maliyet enflasyonu dediğimiz işte finansman giderleri maliyet enflasyonunda. Yani bir şeyi aldığımız zaman onun maliyetinin bir şekilde artması diyoruz. Bu da finansman giderleri, yani faiz giderlerinin en fazla etki ettiği kalem. Şimdi özel sektöre baktığımız zaman bu açıklanan rakamlarda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben şimdi burada rakamlara bakacağım için İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu araştırması var. İşte buna göre 500 sanayi şirketinin finansman giderleri 2018'de %172 artmış. Yani 35.1 milyar TL'den 95.8 milyar TL'ye çıkıyor. Yani o tamamen neredeyse 3 kat bir, yani 2,5 kat diyelim, bir artış mevzu bahis. Şu anda şirketlerin karı yine Sanayi Odası'nın hesaplamasına göre %89'u bu finansman maliyeti. Yani adam
finansman maliyeti ne demek?
Faiz gideri.
Yani 100 liraya aldığınız bir şeyin 89 lirasını bankaya veriyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki fiyat 100 lira. Ya benim faizle ilgim yok. Sen ilgin olsa ne olur, olmasa ne olur? Oraya gidiyor zaten.
2017'de bu %50'ymiş. %89'a, %90'a çıkmış neredeyse. Yani ne kadar şirketlerin bir sene içerisinde ne kadar borçlanma yaptıklarını gösteren bir şey yani.
Şimdi bu şirketler
bizden çıkaracaklar.
Mecburen fiyatlarını artırıyorlar, yoksa ayakta durmaları mümkün değil. Onların fiyatları arttıkça devlet bir sürü işçi çalıştırıyor, memur çalıştırıyor, bir sürü harcamalar
her
yapıyor,
şey, fiyatı, şu, bu falan şey oluyor falan. Bu kar topu gibi artık
onları
şey
onları
oluyor.
Az şey, onlara bir şeyler vermesi lazım. Mecburen vergi çıkarıyor. Yani bugün işte
yeni bir vergi paketi şey, var. Geçen haftalarda var, şey evet. Olan evet. İşte her şeyi daha önce görmediğin maliye uzmanları artık bütün şeyleri alıyorlar. Biz daha önce nereden vergi almamıştık diye nokta virgül en ince ayrıntılardan sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar bir bakıma. Ve bu vergi paketlerini hazırlıyorlar. Onlar da mecburlar sonuçta, netice itibariyle şey, bu faizli sistemde bütçe açıkları bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ya bunu üç şekilde kapatırsınız, ya şey yapacak, özelleştirme yapacaksınız. Özelleştirme de yani geçici bir kapatma. Kapatırsın özel bir şeyi satarak. Nereye kadar satacaksın? Devletin her şeyini mi satacaksın? Veya borçlama, en fazla borçlanmayla yapıyorlar. İşte tahvildir, bonodur devletin yaptığı iş. O da her sene sarmal büyüyor. Veya işte vergiyi artırırsın bir şekilde. O da yine netice itibariyle devlete ters dönen bir şeydir yani. Ve şu anda vergi kalemleri üzerinde yine oynuyor. Geçen sene de biliyorsunuz oynamalar yapıldı. Bir önceki sene de yapıldı. Özellikle bu işte otomotivle alakalı şeyler olmuştu. Yine memur, şimdi de şeylerden işte, yok basına düştüğü kadarıyla, benim de kendim de baktım. çeşitli kalemlerden var. Ne var? İşte dijital ortam vergisi çıkmış yeni. İşte bu döviz, kambiyo falan onunla ilgili bir vergi var. Daha önce olmayan. Ve konaklama vergisi diye bir şey çıkmış. Hakemlere vergi, sporculara vergi, otokiralamaya vergi. Yani birçok kalemde daha önce olan vergiler ya artırılıyor ve olmayan ya da olmayanlar çıkarılmak zorunda kalınıyor. Yani.
Bak şimdi bu şey de şimdi hepinizin cep telefonu var değil mi? Orada da bir de hesap makinesi var. Onları bir çıkarın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz hesap edin. Bana hesap ettirme. İstersen sen de yap abla orada. Şimdi bu kapitalist sistemde insanlara tasarruf yaptırırlar. Mecbur ede öyle bir sistem kurmuşlar ki efendim biz mesela işte bir yerde iş yeri açtın. İş yerinin kirasının bir kısmı vergiye gider. Lan daha ben kar etmedim ya. Ben şey yapacağım. E bir adam alayım. Aha adam aldıysan yandın. Ona maaşın yanında bir de şey vereceksin. Sigorta da yetmiyor bilmem. Arada da almış oldukları ilave şey ödemeler var. Ondan sonra işte onun sigortayı niye kesiyorsun? Çünkü bir yere para gidecek, o para gene şey tarafından kullanılacak. Para babalar tarafından kullanıp milletin ana sağlayacak. Yani zorunlu bir tasarruf. Niye? O tasarrufla onların ihtiyacı var. Yani kandan bir parça alacaklar, tekrar sizi hasta edecekler. Şimdi bakın, burada bu sistemde bankaya para yatıran insanlar da en çok sömürülenlerdendir. Onlar zannediyorlar ki biz şu kadar para yatırdım, şu kadar faiz gelirim var. Şimdi onu işte hesap edin diyeceğim şu, bakın. Şimdi gördüğüm şeyde 1926'da 36,80 gram altın ağırlığında 500 kuruşluk altın basılmış. 5 lira. 1926'da 5 liranın değeri neymiş?
5 Cumhuriyet altını mı?
Tabii 5 Cumhuriyet altın. 36,82. 5 lira. 36,82'yi 5'e böl. Ne yapar? 7,2 mi?
Bugün de o kadar galiba.
Tamam. Peki yani 1 lira 1926'da bir Cumhuriyet altınıydı. Bugün bir Cumhuriyet altını kaç lira? Kaç? 1750 lira bir Cumhuriyet altını. Kaç kat değer kaybetmiş? Yok, 1750 kat değil. Paradan kaç sıfır atılmıştı? 6 sıfır atılmıştı değil mi? Onda katın. Katın bakalım. 1 milyar 800 milyon kat değer kaybetmiş. Peki 1926'da %10 faizle bunu faize veren bir kişi bugün kaç lira alacak? Çok az bir şey alır. Yani. Bakın 1926'dan bugüne para değer kaybı ne? 1 milyar 800 milyon kat değer kaybı var. Halbuki Resulullah'ın Medine'sinden 1926'ya kadar para değer kaybı diye bir şey yok. Herkes gözünün önünü görüyor. Şimdi görebiliyor muyuz? Bir de yine şuraya şey yaptım. 2000 yılı bütçesiyle ilgili buraya bir şey yazmışız. Türkiye'nin 2000 yılı bütçesi hazırlanırken vergi gelirlerinin vergi gelirleri 24 katrilyon olması hesaplanmış. Bütçe hazırlanırken. 21,1 katrilyonu iç borç ödemesi için. Kime bu iç borç? Bankalara. Ya bu bankalar hakları olmayan para üretiyorlar. O zaman en fazla 20 kat üretiyorlardı. Şu anda 250 katın üstünde üretim yapıyorlar. Ya bir vatandaş 5 lira üretecek olsa, bir para, yasa dışı para üretecek olsa, ona 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verirsiniz. Bankaları tepenize alıyorsunuz ya. Peki ona şey yapan, destek veren de gene cezaya çarptırılır. E bugün devlet de suçlu. Çünkü para üretenlere destek veriyor. Evet, bakın. 24 katrilyonluk bütçenin 21,1 katrilyonu iç borç için ayrılmış. 1999 itibariyle ana para borçları 18,5 katrilyon. Bu katrilyon 6-0 silinmeden önceki durum. 1999 itibariyle ana para borçları 18,5 katrilyona çıkmış. Evet, Türk hükümeti bütün harcamaları durdursa da vergi geliriyle iç borç taksitlerini ve faizleri ödese, alacağı verginin tamamını verdikten sonra 15,6 katrilyona daha ihtiyacı oluyor. Bütün vergileri, borçları verse bile 15,6 katrilyona ihtiyacı oluyor. Yani şimdi bakın, bu sistemin ne kadar çarpık olduğu ortada, değil mi? Ya efendim, ama işte kredisiz alışveriş olmaz. Ya nereden çıkarıyorsunuz? Yani Allah'ın yarattığı bir dünyaya siz mi yön vereceksiniz? Allah faiz işlemleri dara soktu. İşte bundan daha büyük dara sokulma olur mu? Ya 1926'dan daha bugüne 18 milyarlık bir değer kaybı var ya.
Memur maaşı 3 altın etmiyor herhalde işte.
Memur maaşı, evet. Bugün 3 altın.
O gün kaçtı bilmiyorum ama yani 1700 liraysa bir Cumhuriyet altını, şu an yani 2 altın 3 altın eder
İyi, ama
şey.
şimdi yani bu insanlar ev kirası ödüyor, çoluk çocuk besliyor, şu oluyor, bu oluyor. Peki şey mi kazanıyor? Ticaret kesimi mi kazanıyor? Yok işte. Yüzde kaç dedin, şey, finansman
Yüzde
gideri?
89 şu anda. Yani
%89.
2017'de %50'ymiş. O da aslında fazla ama.
Aslında %89 değildir. Çok daha fazladır
Evet,
bundan.
o resmi rakamlar mı?
Bu resmi rakamlar. Çok daha, çünkü bir takım şeyler de katmanız gerekiyor. Bakın, bir maliyet enflasyonu denen bir olay vardır. Onun bir örneği vardı. Sende var mı
Var. Ya
o? Onu bir
şöyle bir şey
anlatsana.
söyleyeyim.
Ha,
Geçen
söyle.
sene, yok başka önceki konuyla ilgili,
Yani.
zekat potansiyelini Katılım Bankaları Birliği 2019'da 55 milyar dolar diye Türkiye'de açıklamışlar.
Ya bu tabii.
Onlar nasıl yaptılar? O bütçe uzmanları kadar iyi yapmamışlardır ama o
Hayır, yani
güncel bir haber olarak söyleyeyim.
şimdi şu var, yani bizim Allah'a çok şükürler olsun, işte 1977'de İstanbul Müftülüğü fetva işlerini üstlenince hemen 25 kişilik istişare heyeti kurarak işe başlamıştık. Sonra baktık yetmiyor, İstanbul çapında yaptık, baktık yetmiyor, Türkiye çapında yaptık. Dolayısıyla her konunun uzmanlarıyla her ay toplantı yapıyorduk. Bunlar öyle arada sırada, daha ilk defa yabancı oldukları bir konuda toplantı yapıp da gerçekleri
Evet,
bulmaları mümkün
bulamazlar da
değil.
yani böyle bir güncel bir haber var, onu
He,
söylemek
tamam.
istedim.
Evet.
Şimdi az önce maliyet enflasyonu ve talep enflasyonu dedik. Maliyet enflasyonu sebebinde en büyük sebebinin faiz ve finansman giderlerinin işte üretilen şeylere yansıtılması olduğunu söyledik. Sonuçta adam %89 finansman giderini kimden çıkaracak? Mal sattı. O sanayici mal sattı, kişiden çıkaracak. Bir şekilde maliyetleri kısmak için zaten şu anda çarşı pazarda alışveriş yapıyorsanız ne hinlikler yaptıklarını, daha önce pamuk koydukları bir giysinin artık polyesterden üretildiğini falan hep görüyoruz zaten. Özellikle bu sene bu fazlasıyla en isimli markaların bile yaptığı hileler olarak görüyoruz. Şimdi peki bu maliyet enflasyonunda tekstil üzerinden genelde anlattık bunu. Bununla alakalı bir örnek var mı? Şöyle ki 97 yılında bir işte Diyanet'in bir ne diyeyim, İSAM veride şu anda bulunan bir şey, maliyet enflasyonu diye yine Abdülaziz hocamızın bir şeyi var, çalışması var.
Kaç yıl diye
97 yılında
97.
Şu anda İslam Ansiklopedisi'nin o islamveri.org'da mevcut. 1997 dakika, tam tarihi var mı? Şubat 97 diye o yer
97'de
alıyor.
yayınlanmış büyük ihtimalle.
Burada bir maliye profesörü, maliye uzmanı Mehmet Yazıcı ile birlikte yapmışlar. Bir yine hazır giysi üretimi ile alakalı. Bu finansman giderlerinin fiyata nasıl yansıdığı. Şimdi o zamanki fiyatlar tabii bunlar. O zamanki Türk lirasının şeyi üzerinden yapılmış. Burada mal oluş masrafları, mesela bir giysi üretimi, bir giysi üzerinden yapılmış, reel bir nesne üstünden. Mal oluş masrafları, sadece kumaşı, astarı bilmem nesi 47,4 lira. Emek masrafı nedir? İşte işçilerin ücretidir, bilmem nedir, yol falan hepsi katılıyor. Emek 17 lira. Dış edim mal oluşu ya reklamı bilmem nesi 4 lira katılmış oradan. Sermaye eskime payları işte oradan 0,5 konulmuş. Ve başka mal oluşlar, satış kârı falan konulmuş. Netice itibariyle 130 lira, yani 130 liraya o mal oluyor. Mevcut yani finansman maliyetiyle birlikte. Sonuçta pazarlama maliyetleri devreye girince 130 liralık ürün 266 liraya çıkıyor. Yani üreticiden 130'a satıcıya gidiyor. Oradan dağıtıcıya gidiyor diyelim. Dağıtıcıdan para kendiciye gittiğinde bu ilk çıkışında kaça 130 liraya çıkan bir ürün finansman maliyeti falan da %40 gibi bir finansman maliyeti her dönemde eklenerek en son
Kartopu
570
gibi yani
kar topu gibi.
aslında
Çünkü
ekmek
her
şeyden
3
bahsediyoruz.
kişinin elinden önce üretici, etrafa dağıtıcı, genelde bu 3 şey üzerinden gider. Bir de para kendicidir. 571 liraya çıkıyor ilk aşamada finansman. Yani normal her şeyin faizli yapıldığı şeyde diyelim ki bir kazak var 571 liraya nihai tüketiciye kârıyla marıyla ulaşıyor. Peki finansman maliyetini katmadan aynı şeyin hesaplanması var. Mal oluş finansman maliyeti katmadan 47,4 lira oluyor. Yine 47,4 liraydı ilk şey. Emek 17,4'tü yine. Finansman katılmadan en son üreticinin kârını koyduğu zaman o diyelim ki kazak için çıkan fiyat 91 lira. Yani maliyet fiyatı. Finansman katıldığı zaman kaç paraydı maliyeti? Hemen yukarıdaki tekrar şeyden bakıyorum. 130'du. Yani 130 yerine 97'ye düşüyor. 91'e düşüyor. Şimdi hazır giysi toptancısı yani o ara şeye gittiğinde orada onun finansman maliyeti eklenmeden karının da %40 düşündüğümüz halde 134 lira oluyor. Önceden hazır giyim toptancısı karını koyduğu zaman 266 liraya çıkıyordu. Yine %40 kar düşündüğümüz halde yani %40 da
Orada %40 deniyor çünkü o dönemde
enflasyon
enflasyon
çok
çok
yüksekti.
yüksekti.
Yani %40 gibi bir yüksek bir kar koyarak yapıyoruz
Mecburen
bunu.
yani o kadar yüksek enflasyon vardı ki %40 bile düşüktü orada.
Evet. O zaman 266 liraymış finansman maliyetiyle. Finansman maliyetsiz 134 lira.
En sonunu söyle. En
En
son.
son 210 lira. Son nihai şey. O da satış kârına %50 bu sefer konulmuş. 210 lira. Halbuki öncesinde kaçtı? 571 lira idi. Şimdi
Yani 210 liraya satılacak mal 571 liraya satılıyor, değil mi?
evet. Bir de bundan bir daha çıkarım yapılıyor da. Bunu da katsak mı
Tamam,
bilmiyorum.
söyle.
İşte bu bir de şöyle bir şey var tabii ki. İşte kredi faizlerinin %85, 80-85 olduğu zamanmış ama bu. Onu söylemek lazım. Bir de tabii ki bunların almış oldukları ham maddeleri de biz şeye katıyoruz. Yani neye katıyoruz? Onlar da faizli finansmanla elde edilmiş olduğunu varsayıyoruz. O ham maddelerin de aynı şekilde gerçek mal oluşları yani oraya gelen tamamen faizin piyasadan soyutlandığı bir ortam. Biz burada ikinci kalemde ne dedik? Üretici, toptan şey, işte tekstil toptancısı ve son satıcı tamamen faizden arındırırsak ne maliye çıkıyor? Bir de bütün piyasayı faizden arındırırsak, yani tamamen tekstil fabrikası, iplikçi falan hepsi tamamen faizden arındırırsa ne oluyor? Bu sefer şeyin maliyeti 34 liraya düşüyor. İlk karla birlikte %30 kar konulmakla birlikte üreticinin maliyeti, üretim, bir dakika, burada 91 liraydı önceden. Yine ilk üretene %30 kar konulmuş yine ilk şeyde. 91 liradan 34 liraya düşüyor. Hazır giyim toptancısının da kendi karını, %40 karını koyarak 52 lira oluyor aynı ürün. Bu sefer de perakendeci de bunu vatandaşa 82 liradan satıyor. İlk başta 500 küsür liraya satılan şey. Ha, bu da şunu diyebilir insanlar. Ya fiyatlar böyle oluşmaz ki, arz talep dengesi var. Biz bu diğer şeyleri, fiyatların oluşumuyla alakalı diğer dengeleri burada sadece faiz hesabı yaptığımız için tabii ki hesap dışında tutuyoruz. Yoksa fiyatların oluşumunda tabii ki arz talep dengesi esas şeyi o yapar. Etkiyi o yapar tabii. Ama maliyetler de tabii ki çok çok önemli.
Yani şimdi bugün şeyler, mesela bu faizli sistemden etkilenen sadece Türkiye değil. Mesela şimdi size bir soru sorayım, cevabını bekliyorum. Dünyada faizli sistemden en az hangi ülke etkilenebilir size sorsa ne dersiniz? Faiz sistemden en az etkilenen hangi ülkedir? Duymuyorum. He? Hangi para sistemi değil, hangi ülke diyorum. En az etkilenen, etkilenmeyen değil, en az etkilenen. Mesela, bak şimdi Amerika mesela akla gelir değil mi? Senin aklına gel, sen burada kafan bu şeyleri bu şey yapıldığı için. Şimdi Amerika'nın durumuyla ilgili istatistikler var mı sende? Bir onları bir oku bakalım.
Tabii.
Amerika'nın bugünkü durumu. $23 trilyon dolar
Evet,
borcu var.
onların kendi şurada bir resmi vardı onu. Ha. Our National Debt diye bir tane bir şey var. 22
O şeyde New
küsür
York'ta sürekli
bir
halka
tane
gösteriliyor.
koyulmuş. İşte Family Share'de 935 bin, yani aile başına düşen galiba,
Evet.
hane başına düşen 935 bin
Hane başı
748 dolar.
borç 935 bin dolar.
Yani bu
Yani
faiz
her aile
sistemde.
başı borç Amerika'da. Hiçbir şey değil, değil mi? 935 bin dolar. Şimdi bunu zaten bu daha önceki şey. Şu anda 1 milyon dolara yaklaşmıştı yani evvelki günkü hesaplara göre. Ne yapıyor Türk parasıyla? Hane başı 6 milyon 6 milyon liraya yakın borç var hane başı. Bak ne kadar rahatmış değil mi Amerika?
Bir ara bu hesabı
Ülkenin
yapıp
borcu da 123 trilyon.
Türkiye'de de bu hesabı yapıyorlar. Hatta Yaşar Nuri Öztürk'ün bir sabah programında 90'lı yıllarda neydi o, Ayşe Özgün mü bir şeyle çıkıyordu. Bu hesabı Türkiye'de yapıp hacca gitmek caiz değildir. Herkes çünkü borçlu diye hatırlıyorum. Kişi başı işte devletin o borcunu insanlara bölme hesabı yapılıyordu o zaman, öyle bir şey
Evet,
hatırladım.
yani şimdi bakın, şimdi dersimizin adı vergi ve zekat değil mi? Bakın zekat zenginden fakire veriliyor. Ekonomi dışına atılmış o. Mesela şöyle şey yapabilirsiniz. İş hayatında artık iş hayatında kimse yok ki, herkes işçi. Herkes işçi yani. Mesela birisi okuyor, ne olacaksın? Ben şu olacağım, bu sonuçta işçi işte, maaşıyla çalışacak bir eleman. Öyle kendi başına üretim yapacak da bir şeyler olacak da yok.
Yapsa da banka işçisi oluyor.
O zaman da bankanın işçisi oluyor, bankalara şey yapılıyor. Ve birkaç tane para babası bugün işte başta Amerika olmak üzere tüm dünyayı böyle avucunun içinde almış oynatıyor. Peki ne veriyordu oynatıyor? Hiçbir şey. Kağıdın üzerinde işte şey, bilgisayar üzerinde rakamlar dolaşıyor. O adam hadi ne istiyorsun? 10 lira tamam al 10. Yok 100 tam bir sıfır daha koyayım. Ne kadar büyük sıkıntı değil mi? Bir sıfır koymak ne insanlığı. Ya 1.000'se bir tane daha. Kaç? Ya sıfır koymak hadi 6 tane koyalım 1 milyon olsun. Bu kadar. Hiçbir şey yapmadan dünyayı sömürüyorlar. Aynen şey gibi, bizim hurafecilerin insanların dinini sömürmesi gibi. Sen şunu ver, sana cennette şu makam, bu makam, sanki babasının çiftliğiymiş cennet. Aynen. Hurafeci hocalarla bugünkü hurafeci ekonomistler arasında değişen bir şey yok. Ben gerçekten hayret ediyorum. Bunlar nasıl oluyor diye de arkasından hemen ben Müslümanım diyenlerin şirk bataklığında nasıl boğulduklarını görünce diyorum, yapacak bir şey yok. Yıllardır bunları anlatıyoruz. Kimse dinlemiyor. Ekonomi konusunda da böyle. Ne yapalım? Biz anlatacağız. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda vereceğimiz hesaptır. Allah yani
bütün, yardım. Bütün ülkeler o rakamlara göre faize batmış durumdalar. İşte en çok batan Japonya gözüküyor. Müslüman ülkelerden de en çok Lübnan'la Mısır batmış gözüküyor faiz sistemine. Yani biz bunları tabii Türkiye'ye biz kötü diyoruz ama daha beterlere de baktığın zaman dışarıda var. Niye? Ha, Mısır'da Lübnan'ın farkı birazcık onların birazcık ne diyelim faiz fetvalarını herkesten önce orada hocaların, özellikle devlet destekli hocaların tamamen Türkiye'de bu tartışmalar belki geç zamanda hala yapılıyor. Orada artık faizci hocaların %100 hakimiyeti var diyebiliriz oradan biraz kaynaklı.
Evet, şimdi sen söyledin de şimdi o hoca, o bir Mısır müftüsü vardı.
Tantavi.
Tantavi miydi? Ha, tamam. Tantavi'ydi, hepsine, doğru.
Ta şeyden beri hepsine faiz fetvası veriyor. Aksini söyleyenler de şöyledir, böyledir diyor.
Tabii ben bir gün Mekke'de ekonomi toplantısı olmuştu. İşte o toplantıdan çıktık, akşam odama geldim. Televizyonu açtım. Baktım Tantavi konuşuyor. İşte bu faiz konusunda konuşuyor televizyonda. Diyor ki bankaların aldıkları faiz şer'en riba mıdır? Hayır diyor. Yok. Helaldir diyor. Çünkü diyor onlar vatandaşların topladıkları paralarla iş görüyorlar. İşte şunu yapıyorlar, bunu yapıyor. Bir sürü gevezelik ediyor. Ondan sonra diyor ki peki bu İslami Finans Kurumu dediğimiz kurumlar, bunların almış oldukları, bunların yaptıkları caiz olur mu? Yani o da caiz denebilir. Değildir demiyor yani. Denebilir ama bankalar gibi olmaz diyor. Şimdi şey, bir de bu faizsiz finansman olayını ilk başlatan bir Mısırlı
demişti o aynı zamanda Tant abi. Bu sene sonunda bankalar da devlet bankası büyük bölümü tabii Mısır'da. Devlet senin ekonomiye katkından dolayı tabii ki sana ödül verecek. Yani bu faiz değil, bunu ödül olarak say. Sen devletin ekonomisine para vererek katkıda bulunuyorsun. Bu ödülde devletin vatandaşına ödül vermesi caiz olmaz mı canım? Caizdir diye. Böyle bir işi ödül şeyine getirmişti. Tant abinin böyle bir fetvası.
Bir de şey, Ömer neyi vardı ya? Mısırlı.
Abdullah el-Meni var.
Yok, Abdullah el-Meni şey, Mekkeli, o beş para etmez.
O da çünkü çok fazla böyle aynı şekilde, aynı minvalde fetvaları var da şey, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan buradaki rakamlara göre çok yüksek değil Suudi Arabistan'daki faiz. Şeyi %17 idi. Yani mesela Mısır'da %101. Ama tabii Suudi Arabistan'ın biraz petrol gelirleri
petrol gelirleri var.
Petrol gelirleri Suudi Arabistan'ı kurtarıyor.
Mısırlı Ömer şimdi şeyi tam hatırlayamadım da ama kendisiyle birkaç kere beraber olduk burada. İstanbul'da beraber olduk. Başka yok. İstanbul'da birkaç kere beraber olduk. Allah rahmet etsin, o sistemi kurmuştu. Şeyde ilk defa Mısır'da kurdu ve çok ciddi bir gelişme oldu. Avrupa'nın baskısıyla onu kenara aldılar ve sistemi batırdılar. Sonra o başka ülkelerde sistemini kurmaya çalıştı. Hatta bir ara Mısır'da bir enstitü kuracaktı. Ona da engel olundu. Yoksa o çok çok değerli bir insandı, çok gayretli bir insandı. Onun şeyle ilgili de şey ama şu anda tam isim aklıma gelmedi. Evet. Şimdi sen başka tamam mı sen? Yani, tamam neyse yeri geldikçe
bilgiler yeri geldi.
Tamam yeri geldiğinde konuş.
Böyle istatistik bilgiler daha fazla ver benim şeyimde.
Yani şimdi vergi vergi konusu yani öyle bir hale geldi ki insanlar işte bir zamanlar anlatırlar. İşte Amerika'da kölelik kaldırılınca bir müddet sonra o köle olanlar tekrar efendilerine gitmişler aman bizi tekrar köle al diye. Çünkü alışmışlar böyle kendi başlarına iş yapamıyorlar ya. Şimdi şu anda da bu kapitalist sistemde insanlar öylesine köleleştirilirler ki yani ne oluyor? İşçi olacaksın. İşçi ne demek? İşte belli bir senin kontrolün belli kişilerin elinde. İşte ona göre şöyle yapacaksın. Bir de işçilerle sendikalaşma var. Sendikalaşmayla da ülkeyi karıştırmak isteyenler dışarıdan rahatlıkla karıştırıyorlar. Ve böylece ülkeler oyuncak oluyor. Yine burada birkaç kere anlattım size. Yani eskiden ekonomiyle ilgilendiğim için hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem Arap ülkelerinde birçok toplantılara katıldığım için yani böyle önde gelen ekonomistlerle, zenginlerle ister istemez yakın tanışıklığımız oluşmuştu. Şimdi bir gün o büyük zenginlerden birisinin oğlu bana dedi ki ya hocam dedi sen hep faize karşı çıkıp duruyorsun. Ben dedi, şimdi dedi kredi olmazsa ben bu işleri nasıl yürüteceğim? Ama dedim ki bak beni konuşturma dedim. Milletin büyük zengin olarak gördükleri para babalarının teşerrünü değil mi dedim. Hemen sustu. Zannediyorlar ki bilmiyoruz. İşte burada ne oluyor? Sömürüldükçe alt taraf sömürülüyor, üst tarafa, üst tarafa, üstüne. Yani sizin karşınızda çok zengin gibi gördükleriniz aslında onlar da taşeron. Mesela bundan ne kadar belki 30 sene önce bir büyük sanayi kuruluşuna gitmiştim. Tabi o zaman biz gittiğimiz yerlerde böyle hemen kapıda karşılanıyor, en üst tarafa alınıyorduk. Şimdiki gibi değil ya. Neyse, o büyük kuruluşu şu an hepiniz onun adını çok iyi bilirsiniz. Onun için bahsetmeyeceğim. Orada oranın sahibi olarak bildiğimiz kişi, ki ona da çok iyi tanışırdım, %12,5'una sahipmiş meğer oranın. Şimdi şey yapılıyor, efendim Türkiye'ye yabancı sermaye giriyor diye seviniliyor. Ya senin iş yerlerini adam faizle ele geçirmiş, senin o müteşebbis adamlarını dışlamış, dışarıdaki kişilere bedava satıyor senin o kuruluşlarını, sen de diyorsun ki istihdam sağlanacak. Yani yaşasın tekrar bizi köle yapacak kişiler ortaya çıktı. Şimdi burada bütün dünyaya doğruları anlatacak olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.
Yani şu anda geçen de Türk sermaye diye gözüken bazı şirketlerin sahiplerini merak ettim. Mesela bir Aktera Grup diye bir grup var. Yatırım fonu mu diyorlar? Bir şey onlardan biri. Mesela Türkiye'de Türk malı diye bilinen birçok firma, bu İsrail kaynaklı ama merkezi Türkiye'de olan Aktera Grubu'nun şeyi içerisinde. Zamanında işte görmüş, şu firma iş yapıyor, adam satın almış. Yani biz aslında yerli diye övündüğümüz birçok şey aslında Türkiye'de, merkezini Türkiye'de koymuş, kurmuş. Aslında hiç yerli olmayan kişiler çıkabilir. Yani bir küçük bir araştırmayla bunu bulabiliriz. Bu niye? Özellikle İsrail merkezli olması da önemli. Çünkü para babalarının, biz biliyoruz ki esas o büyük aileler Yahudi kökenli ve İsrail için çalışan, o büyük İsrail için çalışan kişiler olduğunu biliyoruz yani.
Bir şey vardır.
Reel sektör de ellerine geçiyor yani böyle. Evet.
Bir şey haddini aştığı zaman zıttına döner. Şu anda artık haddini aşmış, zıttına dönme noktasına geldi. Burada biz bu işi çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Mesela o sen o dediğinden de Allah'a çok şükür ben yani çocukluğumdan itibaren, ilkokul 4'ten itibaren ticaret ve sanayinin içinden hiçbir zaman ayrılmadım. Şu anda da o işin içerisindeyim. Dolayısıyla bütün hareketlerin ne olduğunu, o büyük firmaların küçük firmaları yutmak için ne oyunlar oynadıklarını bizzat yani oyunun şahitleri olarak biliyorum da. Şimdi buradan konuşacaksak, konuşsam hep dünyada tanınmış firmalar olduğu için onlardan örnek vermiyorum. Ama çok dikkatli olmak lazım. Şimdi bizim bu bataktan kurtulmamız çok kolay. Bundan kurtulmanın yolu faizleri falan artırmak değil. Vergileri artırmak değil. Faizi bitirdiğin zaman tamam. İşte şurada lambayı bir yaktı mı bitti. Her şey aydınlanır. Lambayı yakalan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a inanacaksın ve güveneceksin. Ama tamam dediniz mi? Yok. Ama tamam diyen adam Müslüman olmaz. Allah öyle mi emrediyor? Baş üstüne diyeceksin ki Müslüman. Müslüman demek teslim olan demektir. Allah'a teslim olma mecburiyetimiz var. Yoksa burada mesela eskiden vatandaş toplumuna sahip çıkardı. Yani şeyde burada yine size sürekli anlatıyorum. 19. asırdan sonra biz olmadık. Biz olmaktan çıktık. Biz kesinlikle biz şimdi şu anda yeni yeni biz olma emareleri ortaya çıktı. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Eğer iyi değerlendirirsek, şöyle bir lambayı yakarsak, o evdeki pislikleri görür, kısa sürede temizleriz ve burayı pırıl pırıl hale getirip herkesi örnek bir ev halinde insanlara gösterebiliriz. Evet, şimdi mesela bakarsınız ki bir de burada şu vardır yani bu işte az önce gördünüz verilen vergilerin büyük bir bölümü nereye gidiyor? Faize gidiyor. Ve o öyle de bir yapı oluşturulmuştur ki şeyde mesela teşvikler vardır. Devlet işte teşvik sisteminde çalıştırır. İşte onları teşvik eder, şöyle yapar, böyle yapar ve teşvikleri de genellikle şey büyük firmalar alırlar. Çünkü şartları sadece onlar yaparlar. Yine büyük bir iş adamıyla konuşuyoruz. Bana şöyle demişti, belki 30 sene önce mi, 25 sene önce mi, şimdi daha hatırlayamıyorum tam. Hoca dedi ya, zekat 1/40. Ama ben dedi, o zaman %25 miydi, %40 mıydı, kurumlar vergisi veriyorum. Zekat ne ki? Dedim ki siz vergi vermezsiniz, vergi alırsınız dedim. Ne demek vergi alırsın? Veriyorum işte. Sistem ona bir anlattım. Veriyor musunuz, alıyor musunuz? Şimdi zannediyorlar bilmiyoruz. Yani şimdi Allah'a çok şükür yani hep devamlı uzmanlarla sürekli toplantılar yaptığımız için o zaman yani şu anda birçoğunu unuttum ayrı. 2005'ten beri artık ekonomiden uzaklaştık, uzaklaştırıldık. Ama o da Allah'ın çok büyük bir lütfu. Oradan uzaklaştırılmasaydık bu kadar çalışmayı yapamazdık. Bu da çok büyük bir nimet bizim için gerçekten. Orada anlattım sistemi. Böyle yaptı. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Zannediyor ki çünkü kapatıyorlar ya. Milletin karşısında şey gözüküyorlar böyle. Dert dertlik. Memlekete büyük hizmet yapan insanlar olarak gözüküyor. Evet, bu sistemi tümüyle değiştirme mecburiyetimiz var. Başka çare yok. Başka ne dedik? Bak, baştan bir. Allah faizi işlemleri daraltır diyor. Faiz ekonomiyi giderek daraltır. Siz öyle bir hale geliyorsunuz ki işte Abdullah şey yaptı. %89 adam finansman maliyeti veriyor. Yani 100 liraya sattığı malı 11 liraya ancak kendi cebine 11 lira geçiyor.
Araba da şu anlama da geliyor az önce dediğin gibi. 500 sanayi kuruluşu bu. Bir vakit sonra o adam belki geri ödemekte zorlanacak bunu. Ve birileri gelip o iyi bir Türkiye'nin iyi bir firması denilen firmayı alacak, yutacak yani.
Yok, belki zorlanacak değil, kesinlikle zorlanacak. Neden biliyor musun? Şimdi sen ekonominin içinde fazla olmadın. Gerçi şimdi uğraşıyorsun ama şimdi banka sana para olarak borç verir. Sen şurada 1 trilyonluk malın olabilir. Ama cebinde 10 bin liran olmaz. Banka o mala bakma, senin parana bakar. Parayı veremediğin için tekrar borç almak zorunda kalırsın. Ve katlanarak artar. Şeyde işte amcanlar büyük bir firmayla beraberdi. Benim iyi bir dostum olduğu için ortak olarak almışlardı. Bunlar burada yetişsin diye, Allah razı olsun adamdan. Adam çok iyi bir insandı. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Şimdi onun oğlu bana bir gün dedi ki, o da yani şu anda hepiniz o firmayı tanırsınız yani. Dedi ki, ya hocam dedi, işte şu kadar bir paraya ihtiyacımız var. Bunu faizsiz yolla temin edebiliriz biz. Tamam dedim, ben bir konuşayım. Gittim konuştum. Tamam dediler, biz yaparız. Geldim. Ya hocam gerek kalmadı, şey falanca bankayla hallettik. Ne dedim? Ne demek bankayla hallettik? İşte kredi aldık. Bitti. O zaman siz bittiniz dedim. Siz kısa sürede batarsınız dedim. Ondan sonra çağırdım işte Abdullah'ın amcalarını. Gelin buraya dedim. Bak bu firma krediye girdi, kısa sürede batacak. Siz bunların içerisinde deve de tüy bile değilsiniz. Kimse sizin farkınıza bile varmaz. Derhal ayrılın buradan dedim. O adama da söyledim, bizim çocuklar ayrılsın buna dedim. Babasının haberi yok tabii, babası artık yaşlanmış. Hemen ayrıldılar, kısa süre sonra battılar, şu anda o firma bir başka şeyin elinde, o firma. Yani şimdi şeye benzer, ben bu faizi şeye benzetirim, bu kanserli sivilceye. Çok küçük gibi gözükür ama kısa sürede vücudu perişan edip batırır. Onun için şimdi sonuç olarak tekrar söylüyorum. Bir, Allah-u Teala'nın emirlerine uyup faizi kesinlikle ortadan kaldırmak zorundayız. Faiz düşürülmez, faiz kaldırılır. Faizin azı çoğu diye bir şey olmaz. 1 milyarda 1 de olsa olmaz. Kabul edilemez yani.
Sistem
faizliyse olmaz.
Yoksa faizsiz sistem, ben şunun için söyledim. Yoksa faizsiz sistem içerisinde de kaçak göçek faiz işi yürüten kişiler her zaman olabilir.
Tabii insanlar
sistem cehennem. Sistemden burada bahsimiz.
O yapanlar tabii hiç engel olamazsın ki insanların ikili ilişkilerine. Yapan evet. Yapar yani. Ama orada sistem ondan yana olmadığı için aralarında ihtilaf çıkınca adam faiz talebinde bulunamaz ondan. Şimdi bu şey faizli sistem kesinlikle kaldırılmalı. Vergi yerine zekat oluşturmalı. Neden biliyor musunuz? Bak zekat. Allah-u Teala şey yapıyor ayet-i kerimede. يَسْأَلُونَكَ مَا اَذَا يُنْفِكُونَ Neyi harcayacaklarını soruyorlar. قُلِ الْعَفُوِ De ki artanı. Artanı. Yani ben kazanacağım. Ailem geçinecek. Artacak ki ondan sonra vereyim. Ama bakın şeyde adam %89'unu şeye veriyor. Ben ondan mal aldığım zaman onun faiz ödemesine katkıda bulunmuyor muyum? Ona verdiği vergilere vergileri benden almıyor mu? Artan, bir şey artacak ki veririz. Yani bir gelirin olacak, oradan artan olacak, ondan verilecek. Dolayısıyla orada vergi veren kişi hiçbir sıkıntıya girmez. Ve para vermesi gerekmez. Malsa malı verir. Hizmetse hizmetten verir. Şunu. Mesela bizim Mesela Süleymaniye Vakfı ilmi çalışma yapıyor. İlmi çalışma yerlerinin desteklenmesi lazım. Ama burada o kadar büyük vergiler ödüyoruz ki her ay. Yahu kardeşim, bırak Süleymaniye bak. Ben bir de iş yeri açtıysam, bırak da az bir kazanmaya başlayayım, ondan sonra sana vergi vereyim. Açar açmaz kiradan vergi alacaksın. Çalıştırdığım işçi çalıştırdığım için vergi alacaksın. Yarın işine son versen bir de tazminat alınacak. Batırdın gitti beni. Yani iş adamı olmak kadar tehlikeli bir şey yok böyle bir ortamda. Onun için derhal faiz ortadan kaldırılmalı ve vergi sistemi zekat olarak şey yapmalı. O zaman göreceksiniz ki ülke bir dünyada en ucuz bir ülke haline gelir. En kaliteli üretimi yapan ülke haline gelir. Ve dünyada herkesin gözdesi olur. Ve bir güneş gibi bütün dünyayı aydınlatmaya ve bu insanları, tüm insanlığı bu felaketten kurtarmaya vesile olur. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.